Ayrım 6.
Evet, kabul ediyordu. Bu kez çok kibardılar. Eskisine göre çok değişmiştiler. Evet, değişmiştiler. Ama ne diye bu kadar beklemişlerdi sanki? Karel annesinin uzun sitem vırvırını hiçbir kırgınlık duymadan dinliyordu. Bunları ezbere biliyordu zaten. Göz ucuyla annesine bakıyor ve onun ne kadar ufacık olduğunu yeniden fark ederek şaşırıyordu. Bütün yaşamı sanki gitgide artan bir biçimde küçülmede olan bir süreçti. Ama neydi gerçekte bu küçülme? İnsanın yetişkinlik ölçülerini bir yana bırakarak yaşlılığa ve ölüme doğru yürüdüğü upuzun yolda gerçek bir küçümsemesi miydi bu? Gittiği o uzak yolda boyutsuz bir yokluktan başka ne vardı? Yoksa bu bir görüntü, bir görüş oyunu muydu? Annesi ondan uzaklaştıkça, ondan başka bir yerde olduğu sürece onu uzaktan görüyor ve onu bir kuzuya, bir bebeğe, bir kelebeğe benzetiyordu. Annesi sitemli dırdırına ara verdiği sırada Karel, "Madame Nora ne oldu anne?" diye sordu. "Şimdi yaşlı bir kadın o, biliyor musun? Hemen hemen kör. Arada sırada gördüğün oluyor mu onu?" Anne incinmiş bir tavırla, "Bilmiyor musun yani?" dedi. İki kadın uzun süredir birbirlerini görmüyorlardı. Birbirlerini terk etmişler, darılmışlardı ve bir daha asla barışmayacaklardı. Karel'in bunu anımsaması gerekirdi. "Peki tatilde ben küçükken onunla nereye gittiğimizi bilmiyor musun?" "Elbette biliyorum," dedi anne. Bohemya'nın kaplıca kentlerinden birinin adını söyledi. Karel çok iyi biliyordu orayı ama orada Madame Nora'yı çırılçıplak gördüğü bir soyunma odası olduğunu hiçbir zaman düşünmemişti. Gözlerinin önünde şimdi bu kaplıca kentinin tatlı koylarıyla görünümü canlanıyordu. Oymalı tahta sütunlu giriş yeri ve çevresi çimenle kaplı tepecikleriyle, orada boyunlarındaki çanlar tınlarken otlayan koyunlarıyla. Hayalinde bu görünümün üstüne Madame Nora'nın çıplak bedenini yapıştırıyordu. Tıpkı bir taş basmacının daha önce yaptığı bir resmin üstüne başka bir resim kesip yapıştırması gibi. Ve birden güzellik denen şeyin uzun yıllar arasında farklı yaşta iki kişinin karşılaşmasıyla çakan bir kıvılcımdan başka bir şey olmadığını düşünüyordu. Güzellik zamanı silip götürüyordu ve zamana karşı bir başkaldırmaydı. Bu güzellikle öylesine doluydu ki ona karşı minnet duyuyordu. Sonra çabuk çabuk anne Marketa ile düşündük ki belki yine de bizimle oturmak isteyebilirsin. Oturduğumuz daireyi biraz daha büyüğüyle değiştirmek pek zor olmaz, dedi. Annesi elini okşadı. Çok incesin Karel, çok naziksin. Bana bunu söylemeni çok sevindim. Ama biliyorsun ki köpeğimin alışkanlıkları var. Sonra orada bir sürü dost edindim, komşularımın arasında. Daha sonra trene bindiler ve Karel annesine bir kompartıman seçti. Bütün kompartımanlar doluydu ve çok rahatsızdı. Sonunda Karel annesini birinci mevkiye oturttu ve mevki farkını ödemek için biletçiyi aradı. Sonra hazır cüzdanı elindeyken içinden 100 kron çıkararak sanki annesi şu uçsuz bucaksız dünyada çok uzak bir yere gönderilen küçük bir kızmış gibi eline tutuşturdu ve anne parayı hiç şaşırmadan çok doğal bir biçimde büyüklerin avucuna arada sırada harçlık sıkıştırdıkları bir öğrenciymiş gibi aldı. Daha sonra tren hareket etti. Anne pencerede, Karel peronda. Son ana kadar uzun zaman birbirlerine el salladılar. 3. Bölüm Melekler. Gergedan, Eugenie UNESCO'nun bir oyunudur. Bu oyunun kişileri birbirlerinin benzeri olmak tutkusu ile sırayla Gergedan'a dönüşürler. İki genç Amerikalı, Gabriel ve Michel, Akdeniz kıyısındaki küçük bir kentte yabancı öğrenciler için açılmış bulunan bir tatil okulunda bu oyunu incelemekteler. Bunlar profesörleri Madame Rappel'in gözde öğrencileridir. Çünkü her zaman ona dikkatle bakarlar ve önem verdiği noktaları özenle not ederler. Bugün Madame Rappel onlardan gelecek ders için oyun üzerine birlikte bir çalışma hazırlamalarını istedi. Gabriel, doğrusu bunların hepsinin gergedan haline dönüşmelerini anlama geliyor, pek kavrayamadım, diyor. Michel, bunu bir simge olarak nitelendirmek gerek diye açıklıyor. Doğru, diyor Gabriel. edebiyat simgelerden oluşur. Gergedan her şeyden önce bir simgedir, diyor Michel. Peki ama onların gerçek birer gergedan haline dönüşmüş olduklarını, bunun sadece bir simge olduğunu kabul etsek bile neden böyle bir simge haline dönüşüyorlar da başka bir şey olmuyorlar? Michel üzgün bir tavırla evet diyor, bu gerçekten bir sorun. Ve iki genç kız öğrenci yurduna gitmek üzere yürüdükleri yolda uzunca bir süre duruyorlar. Sessizliği ilk bozan Gabriel oluyor. Bunun erkeklik organıyla ilgili bir simge olduğu düşünülemez mi dersin? Nasıl, diyor Michel? Boynuz, diyor Gabriel. Doğru, diye haykırıyor Michel. Ama hemen duraksıyor. İyi ama neden hepsi birden erkek organı simgesi haline dönüşüyorlar? Kadınlar da erkekler gibi. Öğrenci yurduna doğru yürümekte olan iki genç kız yeniden susuyorlar. Bir şey geldi aklıma, diyor birden Michel. Nasıl bir şey, diye soruyor Gabriel. Gabriel'in merakını gıcıklayarak, Michel kaldı ki diyor, bu öyle bir şey ki Madame Rappel çok az bize hissettirmek istemişti. Neymiş bu canım, söylesene, diyor Gabriel sabırsızlıkla. Yazar bir güldürü etkisi yaratmak istemişti. Arkadaşının ileri sürdüğü bu görüş Gabriel'i öylesine sarıyor ki kendisini tamamen kafasından gelip geçenlere veriyor ve ayaklarını ihmal ediyor, adımlarını ağırlaştırıyor. İki genç kız şimdi Handi ise kımıldamıyorlar. Gergedan simgesi bir güldürü ögesi mi şimdi sence, diye soruyor Gabriel. Evet, diyor Michel ve bir şeyler keşfetmiş insanların gururlu gülüşüyle gülümsüyor. Haklısın, diyor Gabriel. İki genç kız kendi cüretlerinden mutlu birbirlerine bakıyorlar ve dudaklarının kenarı övünçle titriyor. Sonra birden sözcüklerle anlatılması güç, kesik kesik, kısa, keskin sesler çıkarmaya başlıyorlar. Gülmek. Hiç gülmekten kaygılanılır mı? Gerçek gülüşten söz ediyorum. Şakadan, alaydan, gülüşlükten öte gülüşten. Gülmek tatlı ve sonsuz bir sevinçtir. Baştan başa sevinçtir. Ben kız kardeşime ya da o bana hadi gel gülme oyunu oynayalım derdik. Yan yana bir yatağa uzanır ve başlardık. Kuşkusuz önce gülme taklidi yapılırdı. Zoraki gülmeler, gülünç gülmeler. Öylesine gülünç gülüşler ki sonunda bizi güldürürdü. Arkasından gerçek gülüş bütünüyle gelir, bizi kasıklarımız ağrıyıncaya kadar sürükler götürürdü. Kahkahalarla gülüşler, durmadan yenilenen çılgınca, nefis, görkemli ve delice gülüşler. Ve biz kendi kahkahalarımıza gülerek sonsuza kadar gülüyorduk. Ah, gülmek, sevinç gülüşü, gülme sevinci, gülmek derinlemesine yaşamaktır. Yukarıdaki metin Kadın Sözü adlı bir kitaptan alınmıştır. Günümüzün iklimine belirleyici bir çizgi çizmiş olan o tutkulu feministlerden biri tarafından 1974 yılında yazılmıştı. Bu neşenin mistik bir bildirisidir. Yazar erkeğin çabucak geçen boşalma anına bağlı, dolayısıyla ister istemez şiddetle, yıkılışla, yok oluşla birleşen cinsel isteğinin karşısına onun tam karşıtıymış gibi göklere çıkararak sürekli ve yerde rastlanabilen tatlı ve yumuşak kadınca erişmeyi koymaktadır. Kendi öz cevherine karşı delice bir bağlılığı olmadığı gibi, kadın için yemek, içmek, çiş yapmak, kaka yapmak, dokunmak, işitmek, hatta var olmak, bunların hepsi sevinçtir, erişmedir. Şehvet biçimlerinin bu sıralaması kitap boyunca güzel bir nakarat gibi uzayıp gitmektedir. Yaşamak mutluluktur. Görmek, işitmek, dokunmak, içmek, yemek, çiş ve kaka yapmak, suya dalmak, gökyüzüne bakmak, gülmek ve ağlamak. Ve çiftleşmek güzelse yaşamın olabilecek sevinçlerinin tümü olduğu içindir. Dokunma, görme, işitme, konuşma, hissetme ve dahası içme, yeme, kaka yapma, tanıma, dans etme. Emzirmek de bir sevinçtir. Doğurmak da bir erişmedir. Aybaşı olma nefis bir şeydir. Şu ılık tükürük, şu loş süt, şu kanın şekerli gibi ılık akışı, şu sancı ki mutluluğun yakıcı tadını taşımaktadır. Yalnız aptallar gülebilir sevincin bu bildirisine. Mistik olan her şey bir abartmadır. Mistik gülünç düşmekten korkmamalıdır. Eğer alçak gönüllülüğün ya da erişmenin sonuna kadar gitmek istiyorsa. Nasıl ki Aziza Teresa can çekişirken gülümsemekteydi. Aziz Anil Lekreç, kitabın yazarı, kendisini böyle adlandırmaktadır. Alıntılar verdiğim kitabında ölümün de sevincin bir parçası olduğunu, yalnız kendi küçük benliğine ve küçük gücüne zavallıca bağlı olan erkeğin ölümden korktuğunu belirtmektedir. En yukarıda bu şehvet tapınağının kubbesiymiş gibi mutluluğun o nefis dehşeti, sevincin o en uç noktası olan kahkahalar duyulur. Sevincin gülüşü gülmenin sevinci. Bu gülüşün şakaları alaydan ve gülünçten ötede olduğu su götürmez. Yataklarına uzanmış olan iki kız kardeş belirli bir şey için gülmüyorlardı. Gülüşlerinin bir hedefi yoktu. Bu gülüş varlığın var olmaktan duyduğu sevincin anlatımıydı. Nasıl acı çeken bireyin inleyişi yaşadığı anla acı çeken bedenini birbirine bağlarsa o bütünüyle geçmişin ve geleceğin dışındadır ve nasıl vecd içinde kahkahalar atan biri anılardan uzaktaysa ve gülmekten başka hiçbir isteği yoksa, çünkü çığlığını şu anda yaşadığı dünyada atmakta ve ondan başka bir şey tanımak istememekteyse, işte tıpkı öyle. Yüzlerce kötü filmde görmüş olduğunuz şu sahneyi herhalde anımsarsınız. Bir oğlan, bir kız el ele tutuşarak güzel bir ilkbahar görünümü ya da yaz içinde koşuşmaktadırlar. Koşarlar, koşarlar, koşarlar ve gülerler. İki koşucunun gülüşünün bütün dünyaya ve bütün sinemalardaki seyircilere şunu bildirmesi gerekir. Biz mutluyuz, dünyada olmaktan hoşnutuz, biz oluşumla uyumluyuz. Bu aptalca bir sahne ve klişedir ama insanın temel davranışlarından birini dile getirmektedir. Şakadan öte ciddi olarak gülmeyi. Bütün kiliseler, bütün çamaşır fabrikatörleri, bütün generaller ve bütün siyasi partiler bu gülüşle uyuşurlar ve gülerek koşan bu iki koşucunun resmi, dinleri, ürünleri, ideolojileri, halkları, cinsiyetleri ya da çamaşır yıkama tozu için propaganda yaptıkları afişlerinin üstünde görünür. İşte Michael ile Gabriel böyle bir gülüşle gülüyorlar. Bir kırtasiyeciden çıkıyorlar. El ele veriyorlar ve boşta kalan ellerinden her biri içinde renkli kağıt, zam, plastik bulunan küçük bir paketi sallıyor. Göreceksin, Madame Rapel nasıl hayran olacak diyordu Gabriel ve keskin, kesik kesik sesler çıkarıyordu. Michel onunla aynı görüşteydi ve o da hemen hemen aynı sesleri çıkarıyordu. Ruslar 1968'de ülkemi işgal ettikten az sonra beni işimden uzaklaştırdılar. Binlerce ve binlerce başka Çek yurttaşı gibi ve kimsenin bana başka bir iş vermeye hakkı yoktu. Daha Rusların listelerine geçmeyecek kadar genç olan dostlarım gelip beni buldular. Daha gazetelerin yazı işleri bürolarında, öğretim kadrolarında ve sinema stüdyolarında kalabiliyorlardı onlar. Bu iyi yürekli ve genç dostlarım, ki onlara asla ihanet edemem, yaşayacak kadar para kazanabilmem için kendi adlarıyla radyo ve televizyon, tiyatro oyunları, makaleler, röportajlar, film senaryoları yazmamı önerdiler. Bu hizmetlerin bir bölümünden yararlandım ama çoğunlukla kabul etmiyordum. Çünkü bana önerilenlerin hepsini yapmama olanak yoktu ve üstelik bu tehlikeliydi. Benim için değil, onlar için. Gizli polis, aç bırakarak, sefalete sürükleyerek bizi teslim olmak ve halkın önünde pişman olduğumuzu itiraf etmek zorunda bıraktırmak istiyordu. Bunun içindir ki, kuşatmadan kurtulmak için başvurduğumuz zavallıca çıkış noktalarını acımasızca denetliyor ve onların adına bize armağan verilenleri çok sert biçimde cezalandırıyordu. Bu cömert yardımseverlerden bir genç kadın vardı ki adı R idi. Bu olayda gizleyecek bir şeyim yok, çünkü hepsi ortaya çıktı. Bu çekingen, ince ve zeki genç kız, çok satan bir gençlik dergisinin yazı işlerinde çalışıyordu. Bu dergi kardeş, Rus halkına övgüler yağdıran, sindirilmesi güç sayısız siyasi makale yayınlamak zorunda olduğundan, yazı işleri halkın ilgisini çekecek bir şeyler arıyordu. Sonunda istisnai olarak Marksist ideolojinin saflığından uzaklaşarak bir yıldız falı köşesi açmaya karar verdiler. Bir köşeye atılı yaşadığım yıllar boyunca binlerce burç falı yazdım. Koca Jaroslav Hašek köpek satıcılığı yaptıktan sonra birçok çalınmış köpeği satmış ve bir sürü piç köpeği soylu köpek örnekleri diye yutturmuştu. Ben niye falcılık yapmayacaktım? Daha önceden Parisli dostlarımın gönderdiği André Barbault'un bütün falcılık kitaplarını almıştım. Yazarın adının altında Uluslararası Yıldız Bilimleri Merkezi Başkanı ünvanı bulunmaktaydı ve yazımı değiştirerek birinci sayfaya mürekkepli kalemle şu ithafı koymuştum. Milan Kundera'ya hayranlıkla André Barbault. İthaflı kitapları sezdirmeden masanın üstüne bırakıyor ve şaşkın Praglı müşterilerime Paris'te aylarca ünlü Barbault'un asistanlığını yapmış olduğumu söylüyordum. Bunun için R, benden gizlice haftalık dergilerinin yıldız falı köşesini düzenlememi isteyince kuşkusuz büyük bir sevinçle kabul ettim ve kendisine yazı işlerine bu makaleleri yazanın ünlü bir atom bilgini olduğunu, meslektaşlarına alay konusu olmamak için adını gizlemek istediğini söylemesini öğütledim. İşimizin iki yandan güven altında olduğunu sanıyordum, var olmayan bu bilgin ve takma at nedeniyle. Böylece takma bir atla yıldız bilimi üstüne uzun ve güzel bir yazı yazdım. Daha sonra her ay çeşitli burçlar hakkında pek aptalca ve kısa metinler döşendim. Bu yazılar için boğa, koç, balık ve başak resimlerini kendim çiziyordum. Kazancım fazla değildi. İşin kendisinin de oyalayıcı ya da önem verilecek bir yanı yoktu. Bütün bu işte hoşuma giden tek şey benim varoluşumdu. Tarih sayfalarından, edebiyat sözlüklerinden, telefon rehberinden adı silinmiş bir adam, bir ölü adam, şimdi bir sosyalist ülkenin yüz binlerce gencine yıldızlar biliminin büyük gerçeklerini öğretmek üzere şaşılacak bir biçim değişikliğiyle yeniden yaşama dönüyordu. R bir gün bana yazı işleri müdürünün yıldız falına fena halde merak sardığını ve kendi burç falının yapılmasını istediğini haber verdi. Göklere uçtum. Yazı işleri müdürü Ruslar tarafından derginin başına getirilmişti ve yaşamının yarısını Prag'da ve Moskova'da Marksizm-Leninizmi incelemekle geçirmişti. R gülümseyerek bunu bana söylerken biraz utanıyordu diye açıkladı. Bunun duyulmasını ve bilginimizin onun orta çağdan kalma batıl inançları olduğuna inanmasını istemiyor. Ama fena halde merak sarmış bu işe. Pekala dedim. Doğrusu çok hoşnuttum. Yazı işleri müdürünü tanıyordum. R'nin patronu olmasından başka, ayrıca partinin atamalarla görevli yüksek komisyonun üyesiydi ve bu sıfatıyla pek çok dostumun yaşamını mahvetmişti. Çok gizli kalmasını istiyor. Size doğum tarihini verebilirim ama kim olduğunu bilmeyeceksiniz. Bu bana daha da eğlenceli geldi. Mükemmel dedim. Yıldız falı için size 100 kron verecek. 100 kron mu? Kendini ne sanıyor bu pis cimri? Bana 1000 kron göndermesi gerekiyordu. Karakterini ve geçmişiyle, bu konuda yeterince bilgi sahibiydim, geleceğini belirttiğim 10 sayfa karaladım. Yapıtım üstünde bütün bir hafta çalıştım ve R ile ayrıntılı görüşmeler yaptım. Gerçekten de bir yıldız falıyla insanları etkilemek hem de onların davranışlarını yönlendirmek pekala olasıdır. Onlara bazı işleri yapmaları öğütlenebilir, bazı davranışlardan kaçınmaları söylenebilir. Ustalıklı bir biçimde yakında kopacak felaketlerden söz ederek cezalandırılabilirdi bile. Daha sonra R'yi gördüğümde birlikte bir güzel güldük. Yazı işleri müdürünün yıldız falını okuduktan sonra çok iyileştiğini söyledi. Daha az bağırıp çağırıyordu. Yıldız falının dikkatli olmasını öğütlediği sert davranışlardan kaçınmaya çalışıyordu ve sık sık boşluğa saplanıp kalan bakışlarında yıldızların kendisine bundan böyle acıdan başka bir şey vaat etmediğini bilen bir adamın üzüntüsü okunuyordu. Şeytanı bir kötülük yanlısı, meleği ise iyilik savaşçısı olarak kabul etmek, meleklerin demagojisine ayak uydurmak olur. Bu işler kuşkusuz çok daha karmaşık. Melekler iyiliğin yandaşı değil, kutsal birer yaratıktırlar. Şeytan da tam tersine, kutsal yaşamın bütün akılcı görüntüsünü reddeden bir yaratık. Herkesin bildiği gibi, dünya egemenliğini meleklerle şeytanlar paylaşmaktadır. Ancak, dünyanın iyiliği bakımından, meleklerin şeytanlara üstünlük sağlaması gerekmemektedir. Oysa çocukken buna inanırdım. Birinin ve ötekinin güçlerinin aşağı yukarı eşit olması daha iyidir. Dünyada iyilik duyguları ağır basacak olursa meleklerin gücü, insanlar bunun ağırlığı altında ezilirler. Buna karşılık dünya bütün anlamını yitirecek olursa, şeytanların hüküm sürmesi hali, bu takdirde de hiç yaşanılmaz. Bir şeyler önceden bilinen, anlamlarını ansızın yitirecek ve önceden belirlendiği sanılan sıralardan çıkacak oldu mu, bizde gülme duygusu uyandırır. Moskova'da yetiştirilmiş bir Marksistin yıldız falına inanması gibi. Demek ki aslında gülmek şeytanın etki alanına giren bir şey. Gülmede uğursuz bir yan var. Bir şeyler sanıldığından çok değişik biçimde birden şekil değiştiriveriyor. Ama öte yandan insanı hafifleten, iyileştirici bir yanı da var. Bazı şeyler bize sanıldıklarından daha hafif görünmeye başlıyor. Bizi daha özgürce yaşamaya bırakıyor. O sert ciddiyetlerinin ağırlığı altında ezilmemizi önlüyor. Melekler kötülüğün gülüşünü ilk işittiklerinde şaşkına dönmüşlerdi. Bu bir şölende oluyordu. Salon tıklım tıklım doluydu ve oradaki insanlar müthiş salgın olan şeytanın gülüşüne tutulmuşlardı. Melek bu gülüşün Tanrı'ya ve onun kutsal eserine karşı yöneltilmiş olduğunu pek güzel anladı. Hemen işe karışması gerektiğini biliyordu. Şu ya da bu biçimde ama kendisini zayıf ve savunmasız hissediyordu. Kendi kendine bir şey icat edemezdi. Bu bakımdan rakibini taklit etti. Ağzını açarak kesik kesik aralıklı ve ses düzeninin üstünde bir ritimle sesler çıkarmaya başladı. Bu ses kıyı kentlerinden birinin sokaklarında Michael ile Gabriel'in çıkardıkları sese benziyordu. Ama çıkardığı seslere şeytanınkinden farklı bir anlam veriyordu. Şeytanın gülüşü her şeyin saçma olduğunu anlatmak isterken, melek tam tersine bu dünyada her şeyin çok iyi düzenlenmiş olduğundan, akıllıca tasarlandığından, iyi ve anlamlı olduğundan ötürü hoşnutluk duymak gerektiğini söylemek istiyordu. Böylece şeytanla melek karşı karşıya gelip birbirlerine açık ağızlarını göstererek ve aşağı yukarı aynı sesleri çıkararak ama her biri çıkardığı uğultuyla birbirinin tam tersi şeyler anlatmaya çalışarak gülüyorlardı. Şeytan melekin gülüşüne bakarken daha çok, daha güzel ve çok daha açık bir biçimde gülüyordu. Çünkü gülen meleğin görünümü gerçekten çok gülünçtü. Gülünç bir gülüş, bozgundan başka bir şey değildir. Yine de melekler bir şeyler elde etmedi değiller. Şaşırtıcı anlamlarıyla bizi kandırdılar. Başlangıçtaki gülüşe ve onların gülme taklitlerine verilecek tek bir ad vardır. Şeytan gülüşü. Bugün dışa dönük, aynı anlatımın birbirine karşıt iki davranışı birden dile getirdiğini kimse fark etmemektedir. İki çeşit gülüş vardır ve biz bunları ayırt edecek sözcükten yoksunuz. Bir dergi şu fotoğrafı yayınlamıştı. Sırtlarında tüfekleri, başlarında plexiglas'tan yapılma koruyucu siperli çelik miğferleriyle bir sıra üniformalı adam, gözlerini önlerinde el ele vererek dans etmekte olan tişörtlü, blue jeanlı kız ve erkekleri çevirmiş bekliyorlardı. Bu herhalde bir atom santralını, bir askeri eğitim kampını, bir siyasi parti genel merkezini ya da bir büyükelçiliği korumakla görevli polislerle gençler arasındaki çatışmadan önceki bekleme dönemiydi. Gençler bu ölü dakikalardan yararlanarak el ele verip bir çember oluşturmuşlar ve basit bir halk türküsünün eşliğinde iki adım öne bir adım geriye giderek ve önce sağ sonra sol ayaklarını kaldırıp indirerek dans ediyorlardı.